Ayrım 46.
Yapıtlarının adlarından da anlaşılacağı gibi Locke'un çalışma ve araştırmalarının ağırlık merkezi insandır. İnsanın bilgisi, dini, eğitimi, devleti ve benzeri. Locke çekişme ve anlaşmazlıklarla yüklü olan metafizik sorunlardan elden geldiği kadar uzak kalmak ister. Onun istediği bir dünya görüşü değil, hayata yol gösterip şekil verebilecek olan bir hayat anlayışıdır. Bu hayat anlayışının teorik temellerini de felsefi ana yapıtı olan İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı yapıtında buluruz. İnsan bilgisi üzerinde bir öğreti olan bu yapıtta bu bilginin kaynağı ve sınırları araştırılır. Önemi bilginin temellerini araştıran, eleştirilmesini yapan, bu konuyu bu genişlikte ele alan ilk yapıt olmasıdır. Gerçi bu konu üzerine 17. yüzyıl felsefesi de pek çok durmuştur. Descartes'ten beri bilgi felsefenin baş problemidir. Ancak bilgi teorisini bilgi üzerindeki araştırmaları başlı başına bir felsefe dalı olarak ilk defa geliştiren Locke olmuştur. Her türlü metafizik savı bir yana bırakıp doğrudan doğruya bilginin yapısını ele alan ilk odur ve araştırmayı da deneyinde yapmıştır. İnsan anlığı üzerine bir denemenin konusu ve amacı Locke'un kendi sözleriyle insan bilgisinin kökü, kesinliği ve genişliği üzerine bir araştırmadır. Anlığın, objelerin kavramlarına nasıl ulaştığını açıklamadır. Bilgimizin kesinlik derecesini bir belirlemedir. Sanma ile bilme arasındaki sınırlar aramadır. Kitabın ön sözünde Locke bu konuyu neden ele aldığını anlatır. Birkaç arkadaşıyla bazı felsefi sorunlar üzerine tartışmalar yapmışlar ve bir sonuca varamamışlar. Bunun üzerine onun aklına bütün bu gibi felsefe sorunlarına girmeden önce anlığın gücünün nereye kadar ulaştığını, ne gibi objeleri kavrayabileceği, hangilerinin bu kavramanın dışında kaldıklarını araştırmak düşüncesi gelmiş. Yine ön sözünde Locke, bu yapıtının geniş görüşlü, çabuk kavrayışlı kimseler için değil, kabiliyet ve yetişme bakımından öyle pek derin olmayan kimseler için yazıldığını söyler. Locke'un bir öğrencisine göre böylelikle felsefe yine hayata dönmüştür, okur yazarların toplantılarında yer almıştır. Oysa bunlar felsefenin bundan önceki kılığından ürküyorlardı, bundan dolayı onunla ilgilenmiyorlardı. Denemenin birinci kitabında Locke doğuştan düşüncelerin olmadığı savıyla söze başlar. Locke'un savı Descartes'in idea initia öğretisi gibi karşı bir polemiktir. Locke'un tezini nasıl temellendirdiğini görmeye geçmeden önce doğuştan düşünceler öğretisinin Locke'a kadarki gelişmesini kısaca gözden geçirelim. Yeni çağ felsefesinde insanda doğuştan düşüncelerin olduğunu ilk olarak ileri süren Descartes olmuştu. Descartes, Tanrı'nın varoluşunu ruhumuzda sonsuz ve en yetkin varlık düşüncesinin tasarımının bulunmasıyla kanıtlamıştı. Sonlu ve eksik bir yaratık olan insan böyle bir tasarımı, sonsuz ve en yetkin varlık tasarımını kendiliğinden yaratamazdı. Bu düşünceyi onun ruhuna olsa olsa bu sonsuz ve en yetkin varlığın kendisi yerleştirmiş olabilirdi. İşte Tanrı tasarımı gibi deneyden edinilmemiş olan, ruhumuzda önceden deneyden önce yerleşik olarak bulunan düşünce ya da tasarımlara Descartes doğuştan ideler diyordu. Andığın kendisinden değiştirdiği bu ideler duyular aracılığıyla edinilen tasarımların tersine olarak hep açık ve seçiktirler. Örneğin gözle gördüğümüz bir daire ile matematikçinin düşündüğü bir dairede birincisi ne kadar bulanıksa ikincisi o kadar açık ve aydınlıktır. Matematiğin kavramları gibi formel mantığın ilkeleri de metafiziğin ideleri doğuştan düşünceler arasında yer alır. Öbür yandan Locke'dan önce İngilizlerin en büyük filozofu olan Hobbes'a göre ise doğuştan düşünceler yoktur. İnsan tamamıyla duyumlarına ve içgüdülerine bağlı bir varlıktır. Dolayısıyla bütün tasarımlarının kökünü duyularda aramalıdır. Bunların birleşmelerini çağrışım mekanizmasıyla açıklamalıdır. Buna karşılık 17. yüzyıl İngiliz filozoflarından Cudworth ile Herbert of Cherbury doğuştan düşünceler öğretisinden yanadırlar. Cudworth için de matematik kavramlar deneyden gelmiş olamazlar. Çünkü gerçekteki şekiller matematik kavramlara tıpatıp uygun değildirler. Bunlara az ya da çok benzerler. Tanrı idesinin bütün toplumlarda bulunuşu da onun doğuştan olduğuna bir kanıttır. Herbert of Cherbury de akıl ahlakı ile akıl dinini bütün insanlarda doğuştan hazır olarak bulunan kavramlara dayatır. İşte Locke'un doğuştan düşünceler öğretisine karşı yaptığı eleştirme Descartes'e karşı olduğu kadar kendi yurttaşları olan bu iki İngiliz filozofuna karşıdır da. O doğuştan düşünceler sorununda kendisinden önce başlamış olan bir tartışmayı ve bu tartışmadan doğan rasyonalizm ile empirizm arasındaki ayrılığı hazır bulmuştu. Locke bu tartışmada kendisinden önce Hobbes ile başlayan, kendisinden sonra da Hume'a kadar devam edecek olan empirist felsefeden yana olacaktır. Şimdi İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı eserinde Locke'un doğuştan düşünceler öğretisini nasıl eleştirdiğini görelim. Birinci kitapta bizde bir takım ideler var diyor Locke. İdea deyimi Locke tasarım ve kavram ile eş anlamda kullanmaktadır. Her insan bilincinde bir takım tasarımlar bulunur. Öteki insanların söz ve eylemlerinden onların da bu gibi tasarımları olduğu anlaşılır. Şimdi bu ideler anlığa nereden gelmişlerdir? Bir anlayışa göre bunlar doğuştandırlar. Ruh bunları doğarken dünyayı birlikte getirmiştir. Böyle düşünenlerin dayandıkları başlıca kanıt da bir takım teorik ve pratik ilkelerin bütün insanlarca doğru sayılmasıdır. Locke önce bir takım ilkeler üzerinde bütün insanların birleşmekte olduklarından şüphe eder. Sonra birleşseler bile bu ilkelerin doğuştan olmaları gerektiğini kabul etmez. Örneğin üzerinde birleşildiği ileri sürülen teorik ilkeler arasında özdeşlik ilkesi ile çelişmezlik ilkesi, mantığın bu ana ilkeleri var. Ama bu ilkeleri çocuklar ile okumamışlar bilemez. Onların ruhlarında yerleşik olan şeyleri bilmemeleri de bir çelişmedir. Buna karşı doğuştan ilkeleri bilmek için ruhta bir yatkınlık olduğu, akıl kullanılınca bunların öğrenileceği söylenirse, böyle bir yatkınlığın bütün bilgiler için olduğu ileri sürülebilir. Ateşin yaktığını, suda insanın boğulduğunu öğrenmek için de insan ruhunda bir yatkınlık var. Küçük çocuk çelişmezlik ilkesini öğrenmeden çok önce acıyı tatlıdan, kırmızıyı sarıdan ayırt etmeyi öğrenir. Doğuştan olan teorik ilkeler olmadığı gibi doğuştan pratik önermeler de yoktur. Bütün ahlak kuralları temellendirmeye muhtaçtırlar. Yani gerçeklikleri için kanıt göstermek gerektir. Bundan dolayı doğuştan değildirler. Örneğin neden verilen sözü tutmalıdır sorusunu yanıtlarken bir Hristiyan Tanrı böyle buyurmuş diyecek, Hofstanyan olan bir kişi toplumun böyle istediğini söyleyecek, başka birisi de insanın şeref ve namusundan söz açacak. Doğuştan önermeleri temellendirmeye kalkışmak hem de bu temellendirişlerin başka başka olması saçma bir şey. Gerçi mutluluğu istemek, acı ve sıkıntıdan kaçmak insanda doğuştandır. Ama eylemimizi yöneten bu güdüler sadece istememizin doğrultusunu belirler. Bunlar baştan beri ruhumuzda yerleşik olan izlenimler değildirler. Gerek tek kişilerin gerekse ayrı ayrı toplumların pratik ilkeleri başka başkadır. Bu ilkeler de şurada burada birleşiyorlarsa bu sırf belli bir takım ahlak kurallarına uymanın toplumun varlığı ve herkesin mutluluğu bakımından zorunlu olması yüzündendir. İlkelerin içindeki kavramlar doğuştan değilseler ilkelerin kendileri de doğuştan olamazlar. İlkeler içinde öyle soyut kavramlar var ki ancak uzun uzun düşünme ve dikkatle doğru olarak kurulabilirler. Özdeşlik, başkalık, olabilirlik, olamazlık gibi soyut kavramlar doğuşla birlikte getirilmezler. Kendilerinden çok önce olan sıcak, soğuk, acı, haz duyumlarına dayanırlar. Tanrı tasavvuru da doğuştan değildir. Tanrı tasavvurunu her toplumda bulamıyoruz. Üstelik yalnız çok tanrıcılar ile tek tanrıcılar değil, bir dinden olan ayrı ayrı kimseler bile tanrı tasavvurunda birbirlerinden ayrılıyorlar. İkinci kitapta Locke, anlığa idelerin nereden geldiklerini araştırır. Ona göre anlık başlangıçta üzerine hiçbir şey yazılmamış olan düz beyaz bir kağıt gibidir. Locke ruhta doğuştan olan yetilerin bulunduğunu yadsımaz. Ancak idelerimiz deneyden gelirler, bütün bilgilerimiz eninde sonunda deneye dayanırlar ve deneyden çıkarlar. İdelerin yani tasarımların biricik kaynağı olan deneyi Locke, sensation, dış deney, dış duyum ve reflection, iç deney, iç duyum diye ikiye ayırır. Dış deneyin konusu dışımızdaki algılanabilen nesnelerdir. İç deneyinki de ruhun içinde olup bitenlerdir. Ruhun işlemleridir. Duyular ruha nesnelerin duyulur niteliklerini, renk, sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık, tatlılık, acılık ve benzeri tasarımlarını edindirirler. Dış deney, vücudumuzdaki bir uyarımın ya da bir hareketin beyne ulaşması, sonra da ruhumuzda bir duyumun doğmasıyla meydana gelir. İç deney ise dış deneyden gelen tasarımlar ruhumuzda işlenirken bu işlemeyi, bu yetkinliği duymak ve yaşamaktan meydana gelir. İç deney ile kendi ruhumuzdaki durumları ve etkinlikleri, dış deney ile ruhumuzun dışındaki nesnelerin etkinliklerini kavrarız. Bir başka deyişle dışarıdan gelen tasarımlar karşısında ruh kendiliğinden işlemeye başlar. Bu işlemeden bir takım etkinlikler yanında bir takım edilgin durumlar da meydana gelir. Şimdi ruh bu etkinlikler ile edilgin durumlara yönelirse anlıkta dış nesnelerden gelenlerden başka türlü olan bir sıra göre tasarım doğar. Algılamak, düşünmek, şüphe etmek, inanmak, usa vurmak, bilmek, istemek ruhun bu çeşit etkinliklerindendir. İç deney bu etkinliklerin duyulması, yaşanmasıdır. İşte Locke'a göre bütün kavramlarımız, idelerimiz, tasarımlarımız bu iki kaynaktan türerler. İnsan ilk duyu izlenimlerini alır almaz tasarımlara da sahip olmaya başlar. Onun için insan bu ilk duyu izlenimlerinden önce düşünmediği gibi rüyasız uykularında da düşünmez. Bundan dolayı ruhun hep düşünmekte olduğu savı doğru değildir. Bu da düşünmeyi ruhun öz niteliği sayan, duyumlama, algılama, duyma, isteme gibi ruhun öteki etkinliklerini hep düşünmenin birer modusu, bu temelin çeşitli halleri, çeşitli görünüşleri diye anlayan Descartes'e karşı bir eleştirmedir. Locke tasarımların kaynağını böylece gösterdikten sonra yapılarını incelemeye geçer. Tasarımlarımızın bir takımı basit, bir takımı da bileşiktirler. Basit idelerden bir kısmı ruha tek bir duyunun, bir kısmı da birkaç duyunun aracılığıyla ulaşırlar. Bir kısmı yalnız iç deneyin, bir kısmı da hem iç hem de dış deneyin aracılığıyla ruhta meydana gelirler. Tek bir duyu ile edinilen basit tasarımlar dokunma ile sertlik, yumuşaklık, sıcaklık, soğukluk ve benzeri, görme ile ışık, renkler ve benzeridir. Birkaç duyu ile edinilen basit tasarımlar dokunma ve görme ikisi birlikte yer kaplama, uzay, şekil, hareket ve durgunluk tasarımlarını sağlarlar. Yalnız iç deney, reflection ile edinilen basit tasarımlar düşünme ve isteme, istenç tasarımlarıdır. Hem dış hem de iç deney ile edinilen basit tasarımlar haz, acı, varlık, birlik, kuvvet, zaman süresi tasarımlarıdır. Bunlar dış deney ile iç deneyin öğeleridir. Bileşik ideler basit ilerlerin bir araya getirilmesinden, birleştirilmelerinden meydana gelirler. Basit ilerleri edinirken ruh pasiftir. Bileşik ilerleri meydana getirirken de aktiftir. Ruh kendine özgü bir takım aktlarla yani edimlerle basit ilerleri bir gerçek olarak işleyip bunlardan bileşik ideleri oluşturur. Bu edimler de başlıca 3 tanedirler. 1. Birkaç basit ideyi tek bir bileşik ide halinde bağlayan edim. Bu, bütün bileşik ideler için zorunlu olan bir edimdir. 2. Basit ideleri ya da bileşik ideleri bir araya getiren, yan yana koyan edim. Bu edimde tek tek ideler birbirleriyle kaynaşmazlar. Bundan dolayı her biri tek başına ayrı ayrı görülebilir. Bu edim ile ruh, ideler, tasarımlar arasındaki ilgileri kurar. 3. Bir ideyi gerçekte bağlı olduğu, birlikte bulunduğu öteki idelerden ayıran, soyutlayan edim. Bununla da anlık temel kavramları kurar. Demek ki iç ya da dış deneylerden araçlı ya da araçsız olarak gelmeyen bütün tasarımlar, bunlar istedikleri kadar önemli, istedikleri kadar yüce olsunlar, ruhun verilmiş, deneyden edinilmiş duyumları birbirine bağlamasından, düzenleme ve soyutlamasından bu üç edimden oluşmuşlardır. Bu üç edimle meydana gelen üç bileşik ide çeşidinin birincisinde önce moduslar var. Moduslar kendi başlarına bir varlıkları olmayan, tözlerle ilgili ya da tözlerin nitelikleri olarak düşünülen bileşik kavramlardır. Örneğin uzay ve zaman tasarımları birer modusturlar. Uzay tasarımını biz görme ve dokunma duyularına dayanarak elde ederiz. Sayı ve zaman tasarımlarını da tasarımların ard arda oluşunu bize yaşatan iç deneyin, reflection yardımıyla meydana getiririz. Basit tasarımları yani küçük uzay aralıklarını, zaman aralıklarını, birimleri yan yana koymakla, birbirine sağlamakla uzay, zaman ve sayılar serisi tasarımlarına varırız. Sonsuzluğu tasarlayabilmemiz de buna dayanır. Kuvvet, hareket, bileşik renkler ve formlar tasarımları da bu moduslardır. İç deneyde ise algılama, hatırlama, düşünme, dikkat ve benzeri tasarımları modusturlar. Nesne, toz kavramlarımız da nitelikler, moduslar gibi basit idelerin birleştirilmesinden meydana gelmişlerdir. Bir nesne, bir toz ile ilgili tasarımlarımız aslında bu nesneye, bu töze bağladığımız, yüklediğimiz niteliklerin bir tasarımıdır. Yalnız tuhaf olan şu ki buna rağmen nesne ya da tözü biz niteliklerinden başka bir şey olarak bunların temeli, bunların bir dayanağı diye tasarımlamaya kalkışırız. Bu temel üzerine hiçbir açık tasarımımız olmadığı halde. Oysa töze başladığımız, iliştirdiğimiz her şey de deneyden gelir. Bir töz tasarımı olan Tanrı idesi içinde durum böyledir. Tanrı idesini biz iç duyumdan edindiğimiz manevi nitelikleri genişletmekle, yüceltmekle meydana getiririz. Bileşik idelerin ikinci grubunda bağlantı tasarımları yer alırlar. Bunlar için bir örnek neden etki tasarımıdır. Bu ideye biz bir takım nitelikler ile nesnelerin, başka nitelikler ile nesnelerin etkileriyle meydana geldiklerini algılamakla varırız. Uzay zaman bağlantıları ile özdeşlik ve başkalık da böyledir. Ahlaki ideler de bağlantı tasarımları içinde yer alırlar çünkü bunlar da kendi eylemlerimizle ilgili tasarımları içinde yer alırlar. Çünkü bunlar da kendi eylemlerimizle ilgili tasarımların bir yasa tasarımı ile birleşmesinden, bu ikisi arasında bir ilgi, bir bağ kurulmasından meydana gelirler. Bileşik idelerin üçüncü bir grubu da soyutlama ile elde ettiğimiz yani bir tasarıma bağlı olduğu öteki tasarımdan çekip ayırmakla meydana getirdiğimiz ideleri kapsar. Örneğin beyaz kavramını karda, sütte, kireçte ve benzeri beyazın bir arada bulunduğu öteki tasarımları bir yana bırakıp yalnız kendisini belirtmekle elde ederiz. Görülüyor ki Locke tüm temel kavramları anlayışında nominalist yani tümel kavramların gerçek objektif bir varlığı yoktur. Beyaz, beyazlık diye başlı başına var olan bir şey olamaz. Bunlar nesnelerin belli bir niteliğini bizim taktığımız birer attır. Locke'un bu nominalist görüşünü dil anlayışında daha aydınlık olarak görebiliriz. Denemelerin 3. kitabı sözcükler üzerine başlığını taşır. Burada Locke bilgi bakımından dilin rolünü gözden geçirir. Ona göre sözcükler yani kelimeler tasarımlarımızın birer işaretidir. İlkinde kendi tasarımlarımızın, ancak sonraları sözcükleri başkalarının da tasarımlarının, hatta nesnelerin kendilerinin işaretleri yaparız. Her bir şeyin ayrı bir adı olamayacağına göre bir sürü benzer şeyleri bir araya getirir, ikinci dereceli saydığımız bir takım halleri bir yana bırakıp soyutlama yaparak bir tümel kavrama varırız ve buna da bir ad takarız. Soyutlamayı adım adım ileri götürerek varlık kavramına kadar da ulaşırız. Ancak soyutlama ile elde ettiğimiz cins ve tür kavramları yalnızca anlamımızın yaratılarıdır. Bunlar nominal varlıklardır. Real varlıklar değildirler. Çünkü gerçek varlık kendi kendine, kendi başına var olandır. Bunu da birçokluk bilemeyiz. Cins ve tür kavramlarımızla biz doğaya yapma sınırlar koyarız. Onu yapma bölümü içine sıkıştırırız. Doğanın kendisi ise cinsler ve türler arasında böyle kaskatı sınırlar koymuş değildir. Şimdi bu yolda edindiğiniz ve oluşturduğunuz tasarımların, idelerin, kavramların, bilgi değerleri nedir? Bunlar ne dereceye kadar objeye uygundurlar, ne derecede gerçeği doğru olarak yansıtırlar? Locke, bilincin içindekileri dış deneyden edinenler ile iç deneyden meydana gelenler diye ikiye ayırmıştı. Birinciler duyu algılarıdır, ikinciler de bu duyu gereçlerinden bilincin bir takım edimleriyle oluşan tasarımlardır, idelerdir. Locke'a göre kaynakları ayrı olan bu iki çeşit tasarımın bilgi değerleri de başka başkadır. Duyularla edinilen basit idelerin bilgi değerinde durum şöyledir. Gerçi bu çeşit tasarımlar dışarıdaki objelerden gelirler ama bunların bu nesnelere kesin olarak benzerliklerini ileri sürmeye hakkımız yoktur. Bir kağıt üzerine bir sözcük yazdığımızı düşünelim. Bu yazı gerçi bu sözcüğün ya da onun taşıdığı düşüncenin bir etkisidir. Ama yazının nedeniyle yani düşünceyle hiçbir benzerliği yoktur. Dolayısıyla yazıyı düşüncenin kopyası sayamayız. İşte bunun gibi duyumlarımızı da nesnelerin yansıları, kopyaları saymaya hakkımız yoktur. Duyumlar yalnız nesnelerin üzerimizdeki etkileridir. Bizim duyumladığımız nesnelere yüklediğimiz her bir nitelik ancak nesnenin bizde belli bir etki yani anlamımızda belli bir tasarım yaratmak yeteneğidir. Bundan dolayı Locke'a göre hiçbir duyumun gerçeği olduğu gibi karşıladığını garanti edemeyiz. Yalnız Locke duyumları nesnelerin gerçeğini yansıtmak bakımından ikiye ayırır. 1. Bir takım duyumlar gerçeğin yansılarıdır. 2. Bir takım duyumlar ise gerçeğin yansıları değildirler. Bunlar objelerin duyum niteliklerini yansıtmazlar, sübjektiftirler. Bunlardan ilkine Locke, birinci nitelikler, sonuncusuna da ikinci nitelikler der. Birinci nitelikleri ortadan kaldırdığımızda nesnenin kendisi de ortadan kalkar. İkinci nitelikler ise rastlantılı olan ancak belli bir takım ilintiler içinde nesneye bağlanabilen niteliklerdir. Locke'un objede ayırt ettiği bu iki nitelik çeşitli yeni bir şey değil, bu ayırmayı yeni çağda Galileo'da, Descartes'te, Hobbes'te yapmıştı. Descartes için olduğu gibi Locke için de birinci nitelikler yani nesnelerin duyuk, gerçek nitelikleri, büyüklük, şekil, sayı, durum ve hareket gibi matematik olan uzay ve zaman ile ilgili olan belirlenimlerdir. İkinci nitelikler ise renk, ses, koku, tat, sıcaklık, soğukluk gibi durumlarda kendilerini gösterenlerdir. Bunlar objelerin duyu nitelikleri olmayıp bizim duyu yapımızla ilgilidirler. Yalnız nüfuz edilmezliği birinci niteliklerden saymakla Locke, Descartes'ten burada ayrılır. Nüfuz edilmezliği dokunma duyusu ile ilgili ikinci nitelik sayan Descartes için cisim bir uzay parçasıdır. Dolayısıyla fiziki cisim ile matematik cisim birbirinden Locke için yalnız bir uzay parçası değildir. Bu uzay parçasının bir nüfuz etmezliği de bir direnmesi de vardır. Bu da onun real bir niteliğidir yani cismi yapan bir niteliğidir. Bileşik idelerin bilgi değerleri nedir? Bunlar ne dereceye kadar real bir bilgi, ne dereceye kadar gerçeğe yaklaşıyorlar? Basit ideler nesnelerin tam yansıları olmasalar bile bunlarla real dünya arasında yine de zorunlu bir bağlantı var. Buna karşılık duyu tasarımlarını saklayan hatırlama, bunları ayıran, karşılaştıran, bağlayan çağrışım, bunlardan kavramlar kuran soyutlama yalnız ruhun içinde olup biten, dolayısıyla tamamıyla psişik yasalara bağlı olan süreçlerdir. Bizim kendi içimizde olup biten bu olaylar bizim dışımızda bulunan şeylerin nasıl yansıları olabilirler? Bundan dolayı bileşik ideler bu tasarım bağlantıları salt sübjektif olan süreçlerdir. Bunlar ancak düşünen kimse için psikolojik bir zorunluluk taşırlar. Bu tasarım bağlantıları birbirleriyle belli bir takım ilişkiler halinde bulunan bir nesneler dünyasını kurarlar. Sözü geçen bağlantılar ya tözlerdir ya da tözlerin modusları ve ilintileridir. Locke'a göre töz bir takım niteliklerin o bilmediğiniz taşıyıcısıdır. Böyle bir taşıyıcının olduğunu bir sonuç olarak çıkartabiliriz. Ama tözün kendisinin ne olduğunu, yani kendisine bağlı olan nitelikleri ortadan kaldırdığımızda geriye kalan şeyin ne olduğunu bilemeyiz. Locke'un töz kavramında vardı bu sonuç çok önemli. Kartezyenizmde töz kavramı bütün bir olarak bir yer alıyordu. Bunun metafizik ve dini nedenleri var. Tanrı, ruhun ölümsüzlüğü. Şimdi tözün ne olduğunu bilemeyince manevi tözlerin varlığından şüphe etmeye pek yer kalmıyordu. Oysa Hobbes'un materyalizminden beri bu üzerinde şiddetle çekişilen bir sorundu. Denemenin 4. kitabında Locke, bilginin değeri probleminde vardığı sonuçları değerlendirir. Objesine uygun bir bilgi ancak iç deneyin algılarında olabilir. Bize kendi ruhu durumumuzu doğrudan doğruya yaşatan basit tasarımlar, içimizde olup bitenlerin doğru ve gerçek yansılarını sağlarlar. Locke'un bu düşüncesi, Descartes felsefesinin kesin bilgiyi ancak kendimizi bilmede bulabileceğimiz görüşüne yakındır. Her şeyden şüphe eden Descartes, şüphe ettiğinden, dolayısıyla düşündüğünden, düşüncesini yaşadığından artık şüphe edememişti. Düşünüyorum o halde varım önermesi bir bakımdan düşünmekte olduğum, ruhumda geçen bu olay benim en güvenilir, en kesin bilgimdir demektir. Yalnız Descartes, kendi bilincimizi kesin olarak bilişimizde soyut bir usa vurma ile varmıştı. Locke ise bu sonuca empirik bir yolla, psikolojik bir çözümleme ile varır. Onun içinde ki o rasyonalist Descartes'in yaptığı gibi yalnız düşünmeyi değil, ruhun bütün canlı ve renkli içini, bütün yaşantılarımızı kesin ve güvenilir sayar. Ancak kendimizi yaşayıp bilmemiz gerçeği, kendi gerçeğimizi doğru olarak karşılayabiliyor, dış deney algılarının böyle bir değeri yok. Bunlardan duyulur nitelikler, ikinci nitelikler, ruhun yalnız sübjektif halleridir. Gerçi uzay ve zaman ilintileri ilk niteliklerdir, objenin real nitelikleridir ama bunlar hiçbir zaman tam bir güvenlikle görülüp gösterilemezler. Dış dünya ile ilgili bilgimiz epey cılız, hiçbir algı gerçeğin tam bir yansısı olamıyor. Objelerin aralarındaki bağlantıları da biz kendimiz düşünüyoruz. Buna göre bir cisimler dünyasının olduğu kesin olarak tanıtlanamaz. Dünyayı bir rüya sayan septikleri çürütmek kolay değil. Ancak cisimler dünyasının var olduğu daha olasıdır. Böyle bir anlayışta Locke için bütün varlığı kapsayan, tözleriyle bağlantılarının yasası üzerine bir bilim olmak isteyen metafiziğin olamayacağı besbellidir. Bilgi deyince real objenin yansısı olan bir tasarım anlaşılıyorsa ancak kendimiz üzerine bir bilgimiz olabilir. Nesneler için böyle bir bilgimiz yoktur. Bundan dolayı insan için dış dünya bakımından doğruluk, doğru bilgi, tasarımların objeye uygun olmasında değil, tasarımların kendi aralarında birbirlerine uymasında aranmalıdır. Doğruluk tasarımların birbirine doğru olarak bağlanmasından başka bir şey değildir. Tasarımların, idelerin bağlantılarını kavratan bilgimiz de inandırma gücü bakımından intuitif ve demonstratif bilgi diye iki dereceye ayrılır. İntuitif bilgi de tasarımlar arasındaki uygunluğu ya da uygunsuzluğu doğrudan doğruya başka tasarımların aracılığı olmadan görürüz. Bu bilginin en yüksek derecesidir. Akın, kara, üçgenin daire olmadığını bilişimiz gibi. Bu çeşit bilgi en açık ve seçik olan bilgidir. Kendi varlığımızı bilişimiz de böyle bir intuitif bilgidir. Demonstratif bilgide ise ideler arasındaki uygunluk ile uygunsuzluğu bu idelerin doğrudan doğruya kendilerinden değil de ancak başka idelerin aracılığı ile kavrayabiliriz. Bu bilgi için tanıtlar, belgeler vermek gerektir. O kadar kolay değildir. İntuitif bilgi kadar da açık ve seçik değildirler. Locke'un bilgi teorisi felsefesinin ağırlık merkezidir. İnsan bilgisini yalnız iç ve dış deneyin içini bırakan, insanın erişebileceği doğruluğu yalnız tasarımların kendi aralarındaki ilişkileri görmede bulan bu bilgi anlayışı modern bir nominalizmdir ve empirizmin de en yalın, en kavranılır şeklidir. Bu felsefenin aydınlanma yüzyılı üzerinde yaptığı büyülü etki pek çok da bu yalın biçiminden ileri gelmiştir. Berkeley. Locke'un felsefesinin etki çevresi geniş olmuştur. Yalnız bu öğretinin içindeki tam bir açıklık ve tutarlığa vardırılmamış düşünceler birbirine çok aykırı çığırlarda da yol açmıştır. Bu öğreti bir yandan materyalizme doğru geliştirilebilmiş, öbür yandan bunun tam tersi olan bir spiritüalizme götürülebilmiştir. Bu gelişmedeki spiritüalizmin temsilcisi de George Berkeley'di. Berkeley ile 18. yüzyıl İngiliz felsefesi yeni bir tutum kazanmıştır. O Locke'un problemlerini çıkış noktası olarak almış ama sistemin kendisini düşünceleri üzerine kurmuştur. Bu sistemde dini metafizik bir renk ağır basar. Locke'un empirizminden kalkan Berkeley onu idealist bir temele dayatmış, bu temel üzerinde yükselen düşünce yapısı sonunda bir immaterializm, bir spiritüalizm olmuştur. Locke'un öğretisinde dış dünyanın varlığı ve bilgisi sorunu tam olarak çözülememişti. Locke'a göre biz ancak tasarımların kendi aralarındaki bağlantılarının uygun olup olmadıklarını biliyor ama bunların bilincin dışındaki şeylerle olan uygunluğunu bilemiyorduk. Bu anlayış bir cisimler dünyasının varlığını ortadan kaldırmak düşüncesini hazırlamıştı. İşte Berkeley'nin de yaptığı bu düşünceyi tutarlı olarak sonuna kadar götürmek olmuştur. İnsan bilgisinin ilkeleri üzerine inceleme adlı yapıtında Berkeley, immaterialist bir görüşü geliştirerek maddi olan bir dış dünyayı kabul etmenin yanlış ve haksız bir soyut düşünce, bir hipotez olacağını göstermeye çalışır. Bizim dış dünya ve nesnelerin real nitelikleri dediğimiz bütün şeyler, hepsi deneyden türemiş olan ideler ile bunların arasındaki bağlantılara geri götürülebilir. Nesnelerin bilincimiz dışında bağımsız bir varlıkları olduğunu kabul etmek bir çelişmedir. Çünkü böyle bir kabul, objelerin tasarımlanmadan, düşünülmeden de var olduklarını ileri sürmek demektir. Dışarıdaki objelerin varoluşlarını düşünmeye ne kadar uğraşırsak uğraşalım, incelediğimiz hep kendi idelerimizdir. Bundan dolayı Berkeley'e göre varlık bir algılamaktır. Gerçek olan yalnız algılardır. Dolayısıyla ideleri algılayan ruhlar ile ayrı ayrı ruhlardaki duyumları birbirine bağlayarak objeler haline getiren, böylelikle düzenli ve yasalı bir doğa tasarımını oluşturan evrensel ruhtur, tanrıdır. Fenomenler bize doğayı bildirmezler. Her şeyi yasalara ve ereklere bağlayan, her şeyi hareket ettirip düzenleyen tanrısal istencin varlığını, doğrudan doğruya olan etkisini ancak gösterirler. Locke'un empirizmini çıkış noktası olarak alan Berkeley, böylece sonunda tam bir idealist dünya görüşüne varmıştır. George Berkeley 1685-1753 İrlandalıdır. Öğrenimini önce Dublin sonra da Londra'da yaptı. Birkaç yıl İtalya ile Fransa'da dolaştı. Bir misyoner kuruluşun başkanı olarak kendisi rahip Amerika'ya gitti. Buradaki çalışmaları başarılı olamayınca memleketine döndüğünde Klein Piskoposu oldu.